Ayrım 25. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 303. Hayatın gündelik işleri ve tek eşliliğin görevleri Shannon'a daha başından azap vermeye başlamıştı. Kendini bir çölün bitmez tükenmez kumlarında sürükleyerek her adımda gençliğinin lime lime bir parçasını bıraktığı duygusu içerisinde bunalıyordu. En çekici yanı olan şen şakrak kahkahasının tınlaması azalmış, duygusuz karakteri daha bir ortaya çıkmıştı. Annesinin aklına uyarak güvende olma hayaliyle bir kocaya çengel atmış olması avutulamaz biçimde sıkıyordu onu. Gregory Reeves'i yakalamanın en iyi yolunun uygun zamanda bir hamilelik olacağını akıl eden de annesi olmuştu zaten. Evlenmeyi elbette ki istiyordu ama parasal nedenlerle değil, o adama gerçekten sevgi duyduğu için. Onun yanındayken kendini ilk kez güvende hissediyordu. Buna sevindim kızım, çünkü duyduğuma göre hala olmadıysa bile Reeves çok yakında zengin olacakmış diye karşılık vermişti annesi. Shannon böyle hesaplara girişmemişti. Ona güzelliğine yaraşır bir kraliçe yaşantısı verebilmesi için iyi bir kısmet yakalaması yolundaki aile tavsiyelerine rağmen paraya karşı özel bir ilgi beslemiyordu. Öte yandan hayatını kazanmak, iş saatlerine uymak ve belirli bir bütçeye uyum sağlamak da çekilmez geliyordu ona. Bunları yapmayı denemiş ama dayanamadığını görmüştü. Hali vakti yerinde bir koca tüm sorunlarını çözebilirdi ama bunun bedelini hiç düşünmemişti. İşte şimdi karnında büyüyen yaratığa bağlı olarak evin içinde bir mahkumdu. İlk haftalar rıhtımda hayalet teknenin yanında güneşlenerek oyalandı ama çok geçmeden Gregory'yi evi değiştirmeye razı etmiş ve hayalindeki konağı arama telaşıyla aylar geçip gitmişti. Ne aradığını bulabilmiş ne de biraz özenle kendisininkini dekorate edecek hevesi bulabilmişti. Bir katalogdan alelacele mobilyalar ve aksesuarlar ısmarlamış, eşyalar eve geldiğinde de onları üstün körü yığmıştı. Tıklım tıklım dolu odalarda dolaşıyor, ahbaplıklarıyla telefonda konuşarak oyalanıyordu. Şaka olsun diye olmayacak saatlerde eski aşıklarını arayıp onlara açık saçık sözler fısıldayarak hem onları hem de kendisini çılgınca tahrik ediyordu. İçinden gelen fettanlığını dışa vurmak ihtiyacındaydı. Bunu yapamazsa tıpkı içki bulamadığında olduğu gibi keyfi kaçıyordu. Sırf can sıkıntısından içkiyi arttırmış, sonunda babası gibi çok içer olmuştu. İlk aylarda karnı daha büyümeden önce kocasının bürosuna gidiyor, sırf onları huzursuz görme zevki için bazı genç avukatların masalarına ayaklarını kaldırıp sigara içiyordu. Onun büyüsünden etkilenmiyor ve ona yabancı bir yaşlı hanıma gösterilecek soğuk bir nezaketle davranıyor olmasaydı herhalde Mike Tong'un varlığının farkına bile varmayacaktı. Çinli muhasebeci onun kredi kartları kullanımını sınırladıkça ve karısını mutlu etmek için olmadık masraflara kalkıştığında patronunu frenledikçe ona karşı büsbütün hınç duyuyordu. Timothy Duane de hiç hoşlanmıyordu. Bir keresinde kocası için bir doğum günü partisi üzerinde konuşma bahanesiyle onu öğle yemeğine davet etmişti ama Timothy yanında o hafta çıkmakta olduğu bir Avusturyalı turist kızla birlikte gelmiş ve Shannon'ın ondan ne kadar güzel ve çok daha emrine amade olduğunu kavradığına dair herhangi bir belirti göstermemişti. Duane'in ertesi gün karına dikkat et demesi üzerine Gregory bir açıklama istemek üzere evine koşmuş ama Shannon'ı yüzleyememişti. Çünkü onu mutfakta yerde kendinden geçmiş bir halde bulmuş, kaldırmak istediğinde de üzerine kusmuştu. Hamileliktendir demişti kendi kendine ama alkol kokuyordu. Yatağa yatmasına yardım etmiş ve daha sonra onu pembe çarşafların arasında uyur gördüğünde çok genç, biraz da saf olduğunu düşünmüştü. Belki de kendi kinimizle yapılan Duane masum bir daveti yanlış yorumlamıştı. Yine de kendi kendini kandırmayı daha fazla sürdüremedi. Bunu izleyen aylarda tıpkı daha önce Samantha ile olduğu gibi çürümenin belirtilerini görmüş ama Shannon'la ilk karısıyla olandan çok daha fazla ortak yanları bulunduğunu göz önüne alarak bunalıma girmemek için bu fikre dört elle sarılmıştı. Hiç değilse iyi yemek zevkini ve yataktaki ölçüsüz coşkuyu paylaşıyorlardı. Kendisi gibi Shannon da huzursuz ve serüven düşkünüydü. Yolculuklardan, alışverişten ve partilerden zevk alıyordu. ''Sizin sonunuz kötü bitecek. Karın karakterinin zayıf yanlarının sinyallerini vermeye başladı.'' diye uyardı onu Carmen ama o bunu böyle görmüyordu. Belki de aralarındaki bu benzerliklerle gerçek bir karı koca ilişkisinin temelini atmış olabilirlerdi ama ilk buluşmalarındaki tutku soğumuş, eski ocağın küllerini karıştırdıklarında oradan aşkı bulamamışlardı. Gregory Shannon'ın gençliğine, güzelliğine, neşesine hala hayrandı ama işi çok yoğundu ve ailesine vakit ayıramıyordu. O arada Shannon da şımarık bir genç kız davranışı içerisinde sabırsızlıktan kendi kendini yiyordu. İkisi de içinde bulundukları tekneyi suyun üzerinde tutmaya daha fazla çaba göstermiş değillerdi. Bu yüzden de tekne sonunda battığında birbirlerine onca hınç beslemeleri garip olmuştu. Gregory'nin Shannon'a olan hevesi hızla uçup gitmiş ama fark edilmemişti çünkü hamilelik aylarında ona karşı acıma ve hayranlık karışımı koruyucu bir sevecenlik duygusu beslemişti içinde. Doğum yaparken de doktorlar doğum odasındaki çiğ ışıkların altında çaba gösterirlerken onu tutarak, terini silerek, yatıştırmak için onunla konuşarak yanı başında olmuştu. Kan kokusu, savaş anılarını yeniden gözünde canlandırmış, onca kez düşlerinde gördüğü gibi kendisini yalnız bırakmaması için yakaran Kansaslı çocuğu görmüştü yine. Shannon, içindeki yaratığı kendinden koparıp atmak için ıkınmaya çalışırken, kocasına sıkı sıkı yapışmış ve o anlarda Gregory onu sevdiğini sanmıştı. Çocukları seviyor, yeniden baba olma fikri onu heyecanlandırıyordu. Bu kez farklı olacaktı. Kendi kendine söz veriyordu, yeni doğacak bebek onun için Margaret gibi bir yabancı olmayacaktı. Bebeği hayata başlatan ilk kişi olmayı isteyerek, başını dışarı çıkarır çıkarmaz onu almak üzere kollarını uzattı. Annesine göstermek için havaya kaldırdı ama hiçbir şey söyleyemedi. Heyecandan sesi çıkmıyordu. Sonraları bunu o kadının yanında geçirdiği tam anlamıyla mutlu tek anı olarak hatırlayacaktı. Ama o mutluluk kıvılcımı birkaç gün içerisinde sönmüştü. Shannon iyi bir eş ya da ev kadın rolüne uygun olmadığı gibi analık görevlerinde de bir işe yaramıyordu. Daracık bekarlık bulücünü ayağına geçirebildiği an evlilik tuzağından kaçıp kurtulmaya çalıştı. İlk aşığı onu doğurtan doktordu. Çok geçmeden daha birçokları başkaları da oldu. O arada işine dalmış olan kocasının kanıtları görecek hali yoktu. Shannon her bir yeni aşkla sırası gelen adamın isteklerine göre değişiklik gösteriyordu. Bir gün saçları permalı ve siyah dantelden yeni iç çamaşırlarıyla ortaya çıkıyor. Ama aradan 2 hafta geçtikten sonra Fransız jartiyerleri bir çekmecenin dibinde unutulup kalıyordu. Çünkü yazar olan bir komşusuna göz koymuş oluyordu. O zaman Gregory onu kendi yeleklerinden birini giymiş olarak makyajsız ve kemik çerçeveli yeni gözlüklerle Jung'u okurken buluyordu. O arada küçük David bahçesinin içinde öylesine huzursuz ve yaygaracı ve huysuz bir halde büyüyordu ki annesi bile yanında kalmayı istemiyordu. Bir gün Tina firmadaki avukatlardan birini Shannon'la park yerinde öpüşürken gördüğünü patronuna utanarak anlattı. Bu işe karıştığım için kusura bakmayın Bay Reese ama bunu size söylemek benim görevim diye sesi titreyerek sözünü bitirdi. Gregory'nin gözü dönmüştü. Suçlunun yakasına yapıştığı gibi onu yumruklamaya girişti. Adam asansöre yetişip kaçmayı başarmıştı ama Gregory servis merdiveninden koşarak onu sokakta yakalayıp öyle bir rezalet çıkardı ki sonunda polisin araya girmesiyle Mike Tong da dahil olmak üzere hepsi karakolda ifade vermeye götürüldüler. Postaneden dönmekte olan Çinli muhasebeci dövüşün sonuna yetişerek çapkın avukatın ağzı burnu kan içinde yere yattığına tanık olmuştu. O gece Shannon, olan bitenlerin kabahatini fazla kaçırdığı birkaç kadeh içkiye bularak kocasını bu yaramazlıkların hiçbir önemi olmadığına inandırmaya çalıştı. O yalnız onu seviyordu. Gregory park yerinde ne halt ettiğini bilmek istedi. O da bunun rastlantısal bir karşılaşma ve dostça bir öpücük olduğuna yeminler etti. ''Yaşın belli oluyor Gregory, çok geri kafalısın.'' diye sözünü bitirdi. ''Ben galiba dünyaya boynuzlanmak için gelmişim.'' diye bağırdı Reeves ve kapıyı vurduğu gibi çıkıp gitti. Shannon nerede olduğunu bulup geri dönmesi için yalvarana kadar bir motelde kaldı. Onu sevdiğine yeminler ediyor, yanında güvende olduğunu ve korunduğunu hissettiğini, tek başınayken ne yapacağını bilemediğini söylüyordu hıçkırarak. Aslında Gregory onun gelmesini için için istiyordu. Kıskançlıktan çıldırarak, yararsız misillemeler ve olmayacak çözüm yolları hayal ederek geceyi uykusuz geçirmişti. Sırf onu aşağılama zevki için gerçekte artık hissetmediği bir öfke gösterisi yaptı. Ama daha sonraki aylarda her çekip gidişinde yapacağı gibi yine döndü onun yanına. Margaret 13 yaşındayken bir gün annesinin evinden yok oldu. Samantha beni aramadan önce 2 gün beklemiş çünkü kızın gidecek bir yeri olmadığını, çok geçmeden geri döneceğini düşünmüş. Herhalde önemsiz bir kaçamaktı bu. Onun yaşındaki bütün çocuklar böyle delilikler yaparlar. Bunda şaşılacak bir şey yok bilirsin. Margaret sorun çıkarmaz. Çok iyi çocuktur dedi bana. Gerçekleri görmezden gelme yeteneği tıpkı anneminki gibi beni her zaman şaşırtmıştır. Hemen polise haber verdim. Onu bulmak için yoğun bir operasyon başlattılar. Körfez'deki her kentte ilanlar asıldı, radyo ve televizyonla ona anons yapıldı. Okuluna gittiğimde onu aylardır görmediklerini öğrendim. Annesine haber yollamaktan ve telefonla mesaj bırakmaktan bıkmışlardı. Kızım çok kötü bir öğrenciydi. Hiç arkadaşı yoktu, spor yapmıyordu ve derslere girmediği çok oluyordu. Sonunda da hiç gitmez olmuştu. Sınıf arkadaşlarına sordum. Ama onun hakkında çok az şey biliyorlardı ya da söylemek istemediler. Bana öyle geldi ki onu pek sevmiyorlardı. Kızlardan biri onu saldırgan ve terbiyesiz olarak tanımladı. Her zaman bir çay salonunda demode bir hanımefendi gibi davranan Margaret'la hiç bağdaşmayan iki nitelikti bunlar. Daha sonra komşularla konuştum ve böylece onun gecenin geç saatlerinde dışarı çıktığını gördüklerini öğrendim. Bazen motosikletli bir tip onu almaya geliyormuş ama her defasında başka başka arabalarla dönüyormuş. Samantha bunların kesinlikle kötü niyetli dedikodular olduğunu söyledi. Kızın halinde hiçbir gariplik sezmemişti. Onun varlığının farkında olmadıktan sonra yokluğunu nasıl anlayacaktı ki diye düşünüyordum. Televizyonda gösterilen fotoğrafında Margaret çok güzel ve masum görünüyordu. Ama onun kışkırtıcı hareketlerini hatırladıkça korkunç olasılıklar geliyordu aklıma. Bir keresinde baktığım küçüklerden biri parkta kaybolduğunda dünya ahlaksızlarla dolu demişti bana bir polis memuru. Karakolları, hastaneleri ve gazete idarehanelerini dolaşarak geçirdiğim azap dolu günler yaşıyordum. Bu tam Aziz Yahuda Tadeos'a göre bir iş. Umutsuz davrananların koruyucusu diye bana tavsiyede bulundu Timothy Divine, büyük bir ciddiyetle, bir dost eli arayarak laboratuvarına gidip yığıldığımda. Dominiken kilisesine gidip Aziz'in kutusuna 20 dolar atarak ona masum bir mum yakmalısın. Sen delisin Tim. Evet, ama şimdi bu sorun değil. Papazlar okulundaki 12 yılın bende bıraktığı tek şey, Aziz Yahuda'nın salt suçluluk duygusu ve imanı olmuştur. Denemekle bir şey kaybetmezsin. Doktor Duane haklı. Denemekle bir şey kaybedilmez. Ben de sizinle gelirim diye yavaşça önerdi sekreterim bunu duyunca. Ve böylece yanımda sözcüklerle tanımlayamayacağım Ernestina Pereda olduğu halde, pederlara, guybele çömezlik ettiğim zamanlardan beri yapmamış olduğum biçimde kendimi bir kilisede diz çökmüş, mum yakarken buldum. O gece birisi telefon ederek bir barda kızıma benzeyen ama çok daha büyük yaşta birini gördüklerini söyledi. İki polisle birlikte oraya gittiğimizde Margaret'ı başında bir peruka, ayaklarında uzun topuklu ayakkabılarla daracık bir pantolon ve o bebek yüzünü bozan bir makyaj maskesiyle kadın kıyafetine girmiş olarak bulduk. Beni görünce kaçmaya başladı. Onu yakaladığımızda ise ağlayarak bana sarıldı ve hatırlayabildiğim kadarıyla ilk kez baba dedi bana. Doktor muayenesiyle kollarında iğne delikleri ve bir damar enfeksiyonu olduğu ortaya çıkmıştı. Onu yatırdığımız özel klinikteki odasında kendisiyle konuşmaya çalıştığımda pek çoğunu büyüdüğüm mahallede ya da askerlik günlerimde bile duymadığım Külhan Bey gibi savurduğu bir dizi küfürle karşı koydu bana. Kolundaki sondayı fırlatıp atmış, dudak boyasıyla odasının duvarlarına korkunç derecede edepsiz sözler yazmıştı. Yastığı parçalamış ve eline ne geçirdiyse yere atmıştı. Ona yatıştırıcı bir iğne yaparlarken üç kişinin tutması gerekmişti. Ertesi sabah Samantha ile birlikte onu görmeye gittik. Büromda çalışanların gönderdikleri çiçek buketleri, çikolata kutuları ve tüylü oyuncak hayvanlarla çevresi sarılı olarak yüzü temizlenmiş, saçında bir kurdeleyle yatağında sakin ve gülümser bulduk onu. Bir gün önceki cin çarpmış kızdan eser kalmamıştı. Böylesine korkunç bir şeyi neden yaptığını sorduğumda son derece pişman görünerek hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne olduğunu bilmiyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Kabahat kötü arkadaşlardaydı. Ama üzülmemeliydik. Tehlikenin farkına varmıştı ve o kötü insanları artık bir daha görmeyecekti. İğne delikleri sadece bir deneydi ve bir daha yapmayacaktı. Yemin ediyordu. Ben iyiyim. Eksik olan tek şey müzik dinlemek için bir kaset, dedi bize. Ne tür müzik istersin diye sordu annesi yastıklarını düzelterek. Bir arkadaşım en sevdiğim şarkıları getirdi diye karşılık verdi tembel tembel. Ayrılırken kendisine sigara götürmemizi isteyerek filtresiz olsun lütfen dedi. Sigara içmesi tuhafıma gitmişti ama sonra onun yaşındayken kendime bir pipo yapmış olduğumu hatırladım. Zaten öteki sorunlarıyla kıyaslandığında bir parça nikotin bana önemsiz görünmüştü. Aşırı dozda eroinden ölebileceği bir sırada dumanın ciğerler üzerindeki tehlikelerini tartışmayı saçma bulmuştum. Öğleden sonra onu görmeye gittiğimde orada değildi. Nöbetçi hemşireyi atlatmayı başarmış, gelirken üzerinde olan aynı fahişe elbisesini giyerek çıkmıştı. Odası temizlenirken şiltenin altında rock müzik kasetiyle dudak boyası artıklarının yanında kullanılıp atılabilir bir enjektör bulmuşlardı. Margaret'ı kaybetmiştim. O zamandan sonra onu ya hapiste görecektim ya da bir hastane yatağında. Ama bunu henüz bilmiyordum. Ona elveda demek 9 yılımı aldı. 9 yıl süren aldatıcı umutlar, yararsız aramalar, sahte pişmanlıklar, sayısız rezillikler, ihanetler, bayağılıklar, kuşkular ve aşağılanmalardan sonra kalbimin derinliklerinde kabul edebildim ona yardım etmemin olanaksızlığını. İlk tamar mağazası Berkeley'in merkezinde bir sokakta bir kitapçı ile bir güzellik salonunun arasında açılmıştı. Küçük bir vitrini ve daracık bir kapısı olan bu 25 metrekarelik dükkan, Carmen, Olga'nın evindeki dekorasyon ilkelerini bu kez tersine uygulayarak uygulamayı akıl etmiş olmasaydı, o yöredeki öteki dükkanların arasında dikkati hiç çekmeyebilirdi. Sahte hekimin evinde bir operet pagodasındaki kadar süs eşyası ve cart renkler cümbüşü vardı. Bu yüzden de Latin mahallesinin gri renkli yoksul mu yoksul mimarisi içerisinde hemen göze çarpıyordu. Carmen'in dükkanı gösterişli mağazalar, öfke saçan ejderhalarıyla Çin ve alçıdan kaktüsleriyle Meksika restoranları, Hint pazarları, turistler için satış yerleri ve çıplak çiftleri en olmadık pozisyonlarda gösteren neon ışıklarıyla giderek gelişen pornografi sanayiyle çevriliydi. Böylesine bir rekabet karşısında müşteri çekmek çok zor görünüyordu ama Carmen her yanı beyaza boyanmış, kapıya aynı renkte bir tenteyle dükkanın laboratuvar görünümünü vurgulayacak güçte lambalar koymuştu. Takıları ince işli desenlerin ve zengin malzemelerin tüm görkemiyle ortaya çıkabileceği biçimde sade kum rengi tepsilerin ve saydam kuars parçalarının üzerine serpiştirdi. Bir köşeye bu kar beyazlığının içinde tek sıcak renk olarak kendisini yıllardan beri kullandıklarına benzer birkaç çingene etekliği astı. Havada hafif bir baharat kokusu dalgalanıyor, bir şark sitarının tek düzeli akorları duyuluyordu. Yakında kemerler, çantalar ve şallar da getireceğim diye açıkladı Carmen, açılış kokteyline yeni işlerini gururla Gregory'ye gösterirken. Az çeşit bulunacak ama parçaların hepsi birbirine uyum içerisinde olacak. Öyle ki dükkanıma gelen müşterileri tepeden tırnağa giyinmiş olarak çıkabilecek. Bu maskeli balo eşyasının fazla heveslisini bulamayacaksın diye güldü Gregory. Arkadaşının kreasyonlarını takmak için insanın kafadan sakat olması gerekeceğine inanıyordu ama az sonra Shannon ona mantıksızca pahalı görünen bu etnik küpelerden birkaç çift birden almasını isteyince ve arkadaşı Joe'nun Valtescu'nun koluna girmiş, üzerindeki rengarenk parçalardan oluşan o acayip çingene estetiklerinden birini gururla gösterdiğini görünce sözlerini yutmak zorunda kalmıştı. Kadınların işine akıl sır ermiyor diye homurdandı. Carmen Morales işini bir bahçıvan titizliğiyle yürütüyordu. Her hafta hesap çıkararak bir bölümünü atölyenin işlemesine, bir başka bölümünü vergilere, bir miktar da lükse kaçmadan yaşamaya ve tasarruf hesabını arttırmaya ayırıyordu. Desenleri üretmek için sadık Vietnamlılarına ve giysileri onun kesin talimatına göre evlerinde dikip postayla yollayan kendi mahallesinden birkaç Meksikalı ev kadınına güveniyordu. Bütün malzemeyi kendisi seçip alıyor, yılda bir kez de yaz aylarında alışveriş yapmaya Asya'ya, ya da Kuzey Afrika'ya gidiyordu. Onun kadar inançlı olmayan başka biri olsa böylesine tehlikeli yolculuklar karşısında dehşete kapılırdı ama o başkalarından gelebilecek bir kötülüğü aklına bile getirmiyor, başına da bir şey gelmiyordu. Yalnızca dayının okul tatillerinde oradan ayrılabiliyordu. Tayland junglelarındaki ücra köylere, Atlas dağlarında göcepe çobanların konaklama yerlerine ya da Hindistan'ın insan kaynayan kentlerinin yoksul mahallelerine, trenle, jiple, eşek sırtında ya da yayan olarak yaptıkları bu safarilere çocuk alışmıştı artık. Zayıf ve esmer bedeni her tür giyeceğe, mikroplu suya, sivrisinek ısırıklarına, yorgunluklara ve cehennem sıcağına hiç yakınmadan katlanıyordu. Zorluklara karşı bir Hint fakiri kadar dayanıklıydı. Bu sakin çocuk, 4 aritmetik işlemini kolye boncuklarıyla oynarken öğrenmiş, daha 10 yaşına gelmeden annesine ve öğretmenine boş yere açıklamaya çalıştığı pek çok matematik kuralını keşfetmişti bile. Daha sonra sayılar konusundaki olağanüstü yeteneğini anlayıp üniversite profesörleri onu incelediklerinde bunların trigonometri ilkeleri olduğu ortaya çıkacaktı. Taşları mıknatıslı olan küçük bir madeni satranç tablası vardı. Trenlerin sallantısı içinde yolcuların kalabalığı, hayvan kafesleri, yırtık pırtık karton bavullar ve yiyecek sepetleri arasında yarı ezilmiş bir halde dayı, sakin bir tavırla hiç hile yapmadan kendi kendine satranç oynuyordu. Her zaman otellerde ya da dost insanların kulübelerinde yatmıyorlardı. Bazen küçük kervanlarla yolculuk yapıyorlar ya da kendilerine bir kılavuz tutarak bir hiçliğin ortasında konaklamak zorunda kalıyorlardı. Yere yayılmış ot bir şiltenin üzerinde ya da uydurma bir cibinliğin altında asılı bir hamakta, gece kuşlarının korkutucu çığlıkları ve gizemli ayak sesleriyle sarılı olarak bitki atıklarının ve manolyaların rahatsız edici kokusu içerisinde yatarken dayı, annesinin sıcacık koynuna güvende olduğunu hissediyor, onu tehlikelerden etkilenmez sanıyordu. Annesiyle birlikte pek çok serüven yaşamış, onu korkmuş gördüğü pek az kereler kendisi de korkuyu ta içinde duymuştu. Ama o zaman da kendi annesini aklına getiriyordu. Başının üzerinde jet gibi uçarak onu tüm kötülüklerden koruyan kapkara badem gözlü annesini. Bir keresinde Fas'tayken renk renk kalabalığın kaynadığı bir pazar yerinde çocuk işlemeli deriden sapları olan bir takım kıvrık bıçaklara yakından bakmak için Carmen'in elini bırakmıştı. Dükkanın sahibi olan kumaş parçalarına sarılmış iri kıyım korkunç bir adam onu havaya kaldırıp bir tokat aşk etti. Ama bu hareketi bir kez daha yapmasına fırsat kalmadan yırtıcı bir canavar keskin pençeleriyle kudurgan bir köpek gibi hırlayıp ısırarak üstüne saldırmıştı. Dayı, yırtık giysiler, devrilmiş sepetler ve ortalığa saçılmış malların kargaşası içerisindeki pazar yerindeki öteki adamların alayları arasında annesinin Arap'la birlikte yerlere yuvarlandığını gördü. Carmen yüzüne bir yumruk yemiş ve sersemleyerek birkaç saniye öylece kala kalmıştı. Ama içinde bulunduğu umutsuzluk onu yeniden kendisine getirmiş, hiç beklenmedik bir hareketle kıvrık bıçaklardan birini kınından çekip çıkarıvermişti. Tam o anda polis araya girdi ve elindeki silahı alarak satıcıyı kesin bir hançer darbesinden kurtardı. O sırada çevrelerine toplanmış olan adamlar satıcının indirdiği yumruğu coşkuyla överek yabancı kadını bağırışma ve hakaretlerle suçluyorlardı. Carmen'le dayı bir kışlada parmaklıklar arasında buldular kendilerini. Çevreleri bu kadının gözlerinde ölümü gördüklerinden onları rahatsız etmeye cesaret edemeyen it uğursuzla sarılıydı. Amerikan konsolosu onu kurtarmaya gelmiş, daha sonra onlarla vedalaşırken de bu ülkeye bir daha adım atmamalarını öğütlemişti. Gelecek yıl görüşürüz diye karşılık verdi Carmen ona, gülümseyemedi. Çünkü yüzü şişmişti ve dudağında derin bir yarık vardı. Bu keşif gezilerinden türlü türlü boncukların, mercan, cam ya da eski metal parçalarının, yarı değerli taşların, kemikten minicik yontuların, kusursuz deniz kabuklarının, bilinmeyen hayvanların tırnak ve dişlerinin, buzul çağından beri fosilleşmiş yapraklar ve böceklerin tıka basa doldurduğu kutularla dönüyorlardı. Ayrıca bir kemer ya da çantayla aksesuar olarak eklenmeye yarayan işlemeli kumaşlar ve kabartmalı deriler, eteklikler için zamanla renkleri solmuş kurdeleler, bir köşede unutulmuş düğmeler ya da tokalar da getiriyorlardı. O zamanlar Carmen artık evinde çalışmıyordu. Bütün bu hazinesini atölyesinde cinslerine ve renklerine göre ayrılmış saydam plastik kutularda saklıyor, boncukları koyup çıkararak, metalleri işleyerek ve sabırlı bir hayal gücü egzersizi içerisinde kesip cilalayarak her bir modeli üretmek için saatlerce oraya kapanıyordu. Ay ve yıldız gibi astrolojik motifler, şans getirmesi için kullandığı kristaller, Afrika'dan esinilmiş takılar, iki kulak için birbirinden farklı küpeler ve taşlarla gümüş parçalarının bir şelale gibi sallandığı tek bir kıvrık küpe modasını çıkarmış, bütün bunlar sonradan bıkkınlık getirecek kadar kopya edilmişti. Yıllar ona güven duygusu verip yüz çizgilerini biraz inceltmiş ama ne şen şakrak yaratılışını yatıştırabilmiş ne de serüven zevkini azaltmıştı. İşini bir uzman gibi yürütüyordu ama bunu yaparken öylesine zevk alıyordu ki buna bir iş gözüyle bakmıyordu. Kendi kendini ciddiye alamıyordu bir türlü. Bu başarılı işiyle Latin mahallesinde satmak için baba evindeyken el işleri yaptığı ya da Pershing meydanında hokkabazlık yapmak için renk renk eşarplarla giyindiği zamanlar arasında bir fark göremiyordu. Hepsi de hayatında kesintiye uğramadan sürüp giden aynı eğlencenin parçalarıydı. Ve banka hesaplarındaki sıfırları arttırıyor olmaları işinin oyun niteliğini hiçbir şekilde değiştirmiyordu. Başarısına ilk şaşıran da kendisi oluyor, sırf eğlenmek için bir esinlenme anında uydurulmuş bu süslere bu kadar para ödemeye hazır insanlar bulunabileceğine inanmak zor geliyordu. Hayatın güçlükleri ve başarının göz kamaştırıcılığı da onun sevecen doğasını değiştirememişti. Yine eskisi gibi açık, güvenilir, cömert bir insandı. Yaptığı yolculuklar ona insanlığın çektiği sonsuz yoksulluk ve acıları öğretmişti. Başkalarıyla kıyaslandığında kendini çok şanslı hissediyordu. Ona göre iyi bir tüccar olmakla başkalarına acımak arasında bir uyuşmazlık söz konusu olamazdı. Ta başından beri sosyal merdivenin en alt basamağındakilere olabildiğince iyi koşullarda iş vermek için elinden geleni yapmıştı. Üretimi arttığında bitkilere ve bahçeye bakmakla görevlendirdiği iki geri zekalı da dahil olmak üzere yoksul Latinlerden, Asyalı ve Orta Amerikalı sığınmacılardan ve sakatlardan o kadar çok kişi işe almıştı ki Gregory arkadaşının iş yerine Tamar Düşkünler Yurdu diye ad takmıştı. Genellikle itiraf edilemez yoksulluklardan kaçarak ülkeye gelmiş olan işçileri için yorucu yetiştirme kursları ile İngilizce derslerine zaman ve para harcıyordu. İçinden gelen bu hayırseverliğin sonucunda personel de ona şaşılası bir bağlılık ve yeterlilikle karşılık verdiğinden ücretsiz yemek, zorunlu dinlenme, iş yerinde müzik, rahat sandalyeler, takıları monte ederken gösterilen titiz çaba nedeniyle tutulan kasları gevşetmek için jimnastik dersleri gibi ideal bazı uygulamalar ve daha başka bir sürü yenilik başlatmıştı. Carmen yaptığı yolculuklarda dünyanın beyaz olmadığını, hiçbir zaman da olmayacağını öğrenmiş, bu yüzden de esmer teninden ve Latin yüz çizgilerinden gurur duyar olmuştu. Atılgan tavırları insanı yanıltıyor, daha uzun boylu ve daha genç olduğu izlenimini veriyordu. Çingene giysilerine bürünmüş haliyle bileziklerinin şıngırtıları arasında öylesine rahat bir tavırla kendini satıyordu ki kimse kısa boyuna, kocaman göğüsleriyle gitara benzer bedenine ya da ilk kır saçlarıyla kırışıklıklarına dikkat etme zahmetine girmiyordu. Okuldaki gösteride dayı en güzel anneye sahip olmakla arkadaşlarının arasında bir yarış kazanmıştı. "Sen hiç evlenmeyecek misin anne?" diye sordu çocuk. "Evet, sen büyüdüğünde seninle evleneceğim." "Ben büyüdüğüm zaman sen çok ihtiyarlamış olursun," dedi dayı. Onun gözünde sayılar çürütülemez gerçeklerdi. "Öyleyse kendimi aynı derecede eli ayağı tutmaz bir koca aramam gerekecek," diye güldü Carmen. Ve bir an için gözünün önünde Leo Galupi'nin yüzü geldi. Bütün bu yıllar boyunca onu sık sık hatırladığı haliyle ve tıpkı Saigon havaalanında kendisini beklerken solgun bir demet çiçeğin arkasına yarı saklanmış olarak onu ilk kez gördüğü gibi. Acaba o da kendisini hatırlıyor mudur diye merak etti ve günün birinde bunu öğrenmeye karar verdi çünkü dayı hızla büyüyordu ve çok yakında belki de artık annesine ihtiyacı kalmayacaktı. Zaten geçici aşklardan da bıkmıştı. Çevresinde uyum ve güzelliğe gerek duyduğundan kendiliğinden genç erkekleri seçiyordu. Ama duygusal boşluk artık ona ağır gelmeye başlamıştı. Arkadaşı Gregory borçları ve dertleri biriktirerek zengin hayatı süre dursun, o bir işçi gibi çalışıyor ama para ve övgü topluyordu. Tamar adı çok geçmeden bir özgün stil ve kusursuz kalite simgesi haline gelmişti. Hiç niyeti olmadığı halde kendini defileler yönetir, bir uzman gibi konferanslar verir bulmuştu ama bu işin bir şaka olduğunu da gözden kaçırmıyordu. Günün birinde hiç mi hiçbir şey bilmediğini çakacaklar, sırf palavrayla ne yapıp edip milleti kandırıyorum diye anlatıyordu Gregory'ye. Kadın ya da sanat dergilerinde ya da hızla kalkınan bir iş yerine örnek olarak ekonomi yayınlarında kendisine yer verildiğinde. 3-5 yıl sonra birçok başkentte Tamar şubeleri açılıp da onun mallarını en lüks mağazalara sunmak için birkaç kıtayı birden dolaşan satıcılar dışında emrinde neredeyse 200 kişi çalışırken ve muhasebe bölümü de fabrikanın bütün bir katını işgal ederken o hala junglelarda katır ya da çöllerde deve sırtında dolaşarak malzeme satın alıyor. Hasisliğinden değil, hayatın bundan daha rahat olabileceğini bilmediğinden oğluyla birlikte sade bir hayat sürüyordu. 25. ayrımın sonu, sayfa 314.